Ayşe Buğra ve Çağlar Keyder'le Sosyal Politika Forumu'nda.
Günaydın Ayşe.
Günaydın.
Günaydın.
Günaydın.
Evet, bugün esas olarak ne konuşuyoruz?
Bugün esas olarak ben bir takım yargı kararlarına değinmek istiyordum. Sosyal haklarla ve çevreyle ilgili olarak yargının aldığı bazı kararlar. Çünkü teorik olarak ilgimi çekti. Teori konuşacak değilim, merak etmeyin, ama teorik olarak bu benim ilgimi çekti. Burada çok sık Polanyi'den bahsederiz,
evet.
Biliyorsunuz. İşte bu emeğin ve doğanın metalaşmasına karşı toplumun kendini korumasıyla ilgili tespitleri vardır Polanyi'nin. Ve bu tartışılan, eleştirilen bir şeydir. Ne demek toplumun kendini koruması? Yani toplum kim? Hani bu işin öznesi kim? Nasıl kendini koruyor falan diye. Bu çok tartışma olur ve bana da çok sorulan bir sorudur bu Polanyi ile ilgili bir yerlerde bir şey söylediğim zaman, derste veya başka bir yerde. Şimdi bu yargı kararlarını düşünürken, hani geçen gün Dikili'deki belediyenin bedava su verme kararına karşı,
evet,
açılan davaya karşı açılan dava üzerine düşünürken mesela aklıma geldi.
Evet, Dikili Asliye Ceza Mahkemesi'nde bir, evet, karar, evet, belediye başkanı Osman Özgüven'in 21 kişi hakkında beraat, evet, Özgüven'in de aralarında bulunduğu 21 kişi hakkında beraat kararı veriyor. 10 tona kadar su kullanımını ücretsiz yaptığı için dava açmaları.
Bu yeni olduğu için örnek olarak aklıma geldi. Burada şunu görüyoruz. Yargı organı bazı unsurların, insanın ihtiyacı olan ya da üretimde kullanılan bazı unsurların meta olmadığı yönünde karar alıyor. Ama bu kararı alırken daha öncesinde bir şey var. Mesela burada belediyenin bir icraatı var. Seçilmiş bir organın bir icraatı var. Başka durumlarda sendikaların ya da çevre aktivistlerinin dikkat çekmeleri bulunuyor bir konuya. Buradan da yargı bir karar alıyor ve sonunda öyle bir şey oluyor ki toplum gerçekten kendini korumuş oluyor. Metalaşmaya, topyekün meta olmaması gereken şeylerin metalaşmasına karşı hareketin karşısında durmuş oluyor. Şimdi biraz bundan bahsetmek istiyorum. Kararlardan tek tek bahsetmek istiyorum. O zaman daha açık olacak zannediyorum ne demek istediğim. Ama daha önce de bu anayasa meselesi, tabii anayasa değişikliği meselesi önemli. Bununla ilgili sizin de bugün biraz değindiğiniz bildiri ile ilgili bir iki şey söylemek istiyorum.
Evet.
Bir grup aydının, aslında 200'ü aşkın sayıları bir grup aydının imzaladığı ve bir anayasa değişikliğinin bu şekilde yapılmasının yanlış olduğu, bir mutabakat arayışı içinde yapılmasının doğru alacağı yönünde bir bildiri bu. Vurguladığı şey bu. Ve vurguladığı şey içerikten çok süreçle ilgili bir şey. Hem bu bildirinin kendisinden hem de biraz imzalardan bahsetmek istiyorum. Çok kısaca, asıl konuya geçmeden. Şimdi bu anayasa değişikliği meselesi, yani gündeme geliş şekli, tartışılış şekli beni çok ürküttü. Yani doğrusu çok ürktüm çünkü anayasa değişikliğinin çok gerekli olduğunu düşünüyorum. Çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ama bunun nasıl yapılacağının, sürecin, yöntemin, içeriğin kendisi kadar önemli olduğunu da düşünüyorum. Anayasa söz konusu olduğu için. Burada daha önce de zannediyorum bahsetmiştik. Andrew Arato adında bir siyaset bilimci var. Kendisi anayasa yapma uzmanı. Türk öğrencileri olduğu için Amerika'da New School for Social Research'te hoca, Türk öğrencileri de olduğu için Türkiye'deki durumla ilgileniyor. Yani Türkiye'yi de izliyor. Bir iki kere de buraya geldi ve bizdeki anayasa sorunları ve anayasa değiştirme gayretleri üzerine iki konuşmasını dinledim ben. Kendisiyle de epeyce konuşma fırsatını buldum. Ve çok önemli geldi bana yaptığı bazı tespitler. Bunların da en önemli fikirde, bunların içindeki tespitlerin içindeki en önemli fikirde sürecin çok çok önemli olduğu ve mutabakatla yapılmayan bir anayasanın sonunda çok büyük sorunlara yol açabileceği fikriydi. Şimdi burada gerçekten bunun artık en uç noktasını görüyoruz. Ve bunun olması da belki biraz normal çünkü çok bölünmüş, çok kutuplaşmış. Hakikaten insanların futbol takımı taraftarı şeklinde artık konuşmaya başladıkları bir ortamda yapılıyor anayasa. Ve bu hiç kolay bir iş değil. Bunun zor bir iş olduğunu idrak etmek çok önemli geliyor. Ve böyle bir zorluğun içinde size şu kadar süre veriyorum, işte taslağım şudur. Ya kabul edersiniz ya reddedersiniz ya da işte meclisten geçmezse referanduma gidecek ve toplu olarak bütün maddeler, bütün değişiklik maddeleri bir arada oylanacak gibi dayatmalar. Yani bu işin sonunun nasıl geleceğini gösteriyor gibi geliyor bana. Bu yüzden çok ürkmüştüm, hukukçu da olmadığım için hani konuşacak halim de yoktu pek. Hani neresinden başlanır, nereden tutulur, bunun böyle olmayacağını çok iyi biliyorum ama yani nasıl dert anlatılır derken bu bildiri çıktı. Sabah biraz değindiğiniz bu 200 küsur insanın imzaladığı bildiri ve söylediği şey gerçekten çok anlamlı bir şeydi. Süreci önceleyen bir yaklaşım bu. Yani nasıl yapıyoruz? Ve anayasa değişikliğine gitmeden önce neler yapılabilir? Çünkü bazı şeyleri yapmak için anayasa değişikliğine gitmenize gerek yok. Mecliste de yapılabilir. Yani mesela milletvekili dokunulmazlıkları kürsü dokunulmazlığı ile sınırlansın. Bu meclisin içinden de geçebilir bir etik yasası dolayısıyla. Yani parti kapatmalar meclisten geçerek halledilebilir. Parti kapatmaları zorlaştıran, engelleyen bir yasa değişikliği. Şimdi önce bunları yapmaya çalışıp arkasından daha bir arada çalışmaya alışmış bir meclis içinden anayasa değişikliğine gitmek çok daha doğru olurdu. Hani bütün bunlar yapılamadıysa maddelerin tek tek oylanması gündeme gelebilirdi falan. Bütün bunların yapılamaması çok korkunç tabii. Ayrıca içerikte de çok büyük eksiklikler var. Bugün söylediğiniz şey mesela sendikalarla ilgili. Burada değişmesi gereken hani 12 Eylül mevzuatının sendikal hareketi etkileyen önemli yanlarından biri bu memur sendikacılığıyla ilgili bir şey. Yani biliyorsunuz bütün Avrupa Birliği ilerleme raporlarında geçen bir şey. Burada her seferinde söyleriz. Kamu sendikalarına grev hakkı tanınmaması çok büyük bir eksiklik olarak Avrupa Komisyonu tarafından görülüp ilerleme raporlarına girer her seferinde. Gene yok.
Yani peki bir şey soracağım. Bu 10 Nisan'da yapılacak olan
yeni anayasa platformunun çağrıcısı olduğu miting.
Bu mitingle bunun bu sabah bizim de okuduğumuz bildirinin şimdi bizim senin de değindiğin aynı mı platformdan çıkıyor acaba, bir bilgi var mı?
Bilmiyorum. Doğru.
Yani. Evet. Çünkü o 10 Nisan platformu şeyinde de büyük bir anayasa.
Kesişim kümesi aslında 3 aşağı 5 yukarı imzacılar açısından var. Falan, o yüzden hani çıkartamadık işi bir miktar. Bu daha önce galiba açılan bir metin değil mi imzaya?
Efendim?
Bu metin 2-3 ay önce bir tane metin imzaya açılmıştı. O metin mi? Tamamen karıştırdığımızdan aslında.
Evet. Bu 2-3 ay değil. 2-3 ay değil. Evet, o kadar ileriye gitmiyor bu. Daha yeni, evet. Daha yeni. İmzalar geçen hafta tamamlandı. İşte meclise gidildi. Bir grup imzacılardan, organizatörlerden bir grup meclise gidip her partiden temsilcilerle konuştular. Yani bu daha yeni bir şey. Dün ve evvelsi günde, pazartesi ve salı günü de Milliyet'te Devrim Sevimay bu bildiriyle ilgili olarak birkaç kişiyle, 4 kişiyle şey yaptı. Çok kapsamlı bir görüşme yaptı. Yani pazartesi ve salı günkü Milliyet'e bakmakta fayda var. Çok yararlı. içinde konuşan, Devrim Sevimay'ın konuştukları içinde imzacılar ve organizatörler var. Bunlardan mesela ikisi Bilgi Üniversitesi'nden hukukçu. Bir tanesi anayasa hukukçusu Sibel İnceoğlu. Bir tanesi Turgut Tarhanlı. Bir tanesi Güneydoğu'dan bir insan hakları aktivisti Nimet Tanrıkulu ve 12 Eylül'de çok işkence görmüş. 19 yaşındayken içeri alınmış 1981'de ve çok büyük işkence görmüş biri. Yani onun da bu bildiriye imza verip tartışmaya katılması son derece önemli şey açısından, yani bu değişikliğe karşı çıkanlar işte 12 Eylül rejiminin sürmesini isteyenlerdir gibi saçma sapan laflar ileri sürüldü. Onun saçmalığını göstermek açısından da çok önemli bu. Gerçek 12 Eylül mağdurları ne diyorlar bu konuda, onu görmek açısından da çok önemli. Onun için herkese tavsiye ederim. 29 ve 30 Mart tarihli Milliyet Gazetesi'nde Devrim Sevimay'ın bu anayasa değişikliğiyle ilgili yaptığı, 4 kişiyle yaptığı röportaja bakılması çok faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Çok önemli şeyler söyleniyor, çok önemli tespitler yapılıyor. Yani Nimet Tanrıkulu'nun orada konuşması çok önemli ama mesela Sibel İnceoğlu'nun, anayasa hukukçusu, hukukçu Turgut Tarhanlı'nın bunların tespitleri de bu değişiklikle ilgili son derece önemli.
En nihayetinde aslında pek çok eleştiri getirmek mümkün bu yapılacak olan kısmi anayasa değişikliğine ve istenilen şeyin bu olmadığı da çok açık. Yeni bir anayasa gerekiyor. Evet. Ama bütün bunların yanında bir yandan da galiba real politik bizi şöyle bir yere de itiyor. Biraz önce de söyledik aslında. En nihayetinde galiba AKP bunu bu şekilde getirecek meclise. Bu şekilde de referanduma gitmesi ihtimali yüksek.
İşte o
tam orada ne yapılacağı galiba gerçeklik kısmı,
evet,
değil mi?
O kadar, yani onun engellenmesi için bir kere, yani bunun referanduma bu haliyle gitmesi ve bütün maddelerin birlikte oylanmasını engellemek için ne yapılabilirse yapılması lazım bu aşamada. O çok kötü bir şey. Çünkü referandumdan evet çıkarsa da çok kötü, hayır çıkarsa da çok kötü. Yani öyle bir durumda kalacağız ki, yani hayır çıkacak, ondan sonra bir daha nasıl toparlanılıp anayasa değişikliği.
Çünkü bir yandan da 82 anayasasına evet demek olacak eğer hayır çıkarsa. İşte bir yanıyla o, toplumsal uzlaşı hayır, burada sağlanmış olacak.
Hayır, işte o şekilde yorumlanmasının, yani eğer referandum engellenemiyorsa gerçekten, referandum engellenemiyorsa o şekilde yorumlanmasının engellenmesi lazım. Yani o çok tehlikeli bir şey.
Evet,
o son tabii derece tehlikeli bir şey, çünkü o zaman şey olacak. Zaten içinde bulunduğumuz durum bu memleketin %70'iyle %30'u birbiriyle konuşamaz halde gibi bir hal. Yani anayasa tam bunun aşılması ve bir birlikte yaşama zemini oluşturulması için bir şey.
Evet, burada ama bak şöyle de bir şey tartışma konusu yok mu? Şimdi metnin, bu çok önemli bir metin. Gerçekten de çok sayıda, 200'ün üzerinde insanın tarafından imzalanmış, yani akademikler falan.
Bir de onu söylemem lazım. Evet, içerikleri, imzaların. Neydi,
bir şey söyle. Soracağım. Yani diyor ki şimdi mesela 1982 anayasasının bütünüyle değiştirilerek işte eşitlikçi, özgürlükçü ve demokratik bir anayasa yapılması temel ihtiyaç diyor.
Evet.
Ve bu tüm siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının aktif olarak katılacağı en geniş mutabakatı hedefleyen demokratik bir süreçle oluşturulmalıdır. Fakat buradaki çözülmesi güç sorunlardan biri, bu konuyu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yüklenmiş olması. Yani diğer partilerin böyle bir talebi ve girişimi yok. Şimdi bu durumda ne yapacağız?
Şimdi diğer partilerin bu çok doğru değil bu. Çünkü parça parça bir takım girişimler oldu. En azından bir takım girişimlere sıcak bakıldığına dair mesajlar verildi. Şimdi partilerin içinde, şimdi bu da yanlış bir şey. Ve bu kutuplaşma ortamında ortaya çıkan bir yanlış tespit. Öteki partiler anayasanın değişmesini istemiyorlar, çok memnunlar. Bu
öyle
doğru değil.
Değil doğru, doğru ama değil. Bu bütünüyle değiştirilip çok radikal bir değişikliği, eşitlikçi, özgürlükçü ve demokratik bir anayasa değişimini mevcut ortamda en en yakın olan, değiştirme girişimini en fazla yapanın AKP olduğu görülüyor. Beğenip beğenmemek apayrı bir konu. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin bunun karşısında yer aldığı görülüyor. Hiç görüşmüyorlar bile. Her türlü, yani bir değişim talebinde bulunmadıklarını söylemek mümkün.
Hayır, bir takım konularda görüşülebilirdi. Yani görüşmeye, hani anayasa değiştiriyoruz, hadi bakalım biz bunu yaptık, siz ne yaptınız, ne diyorsunuz diye başlamayacak yerde. Şimdi mesela milletvekili dokunulmazlıkları konusunda bir uzlaşma varmış gibi görülüyor. Parti kapatmalarla ilgili konuşulabilirdi. Bu yani konuşmaya başlanılabilirdi en azından. Sendikalar yasasını değiştiriyorum diye gündeme gelseydi hayır mı diyeceklerdi. Yani bunlara da bakmak lazım. Barajlarla ilgili tartışma ne kadar ileriye götürüldü? AKP ne kadar barajlarla ilgili tartışma yaptı?
Zaten şimdi, aslında AKP'nin iyi bir parti olduğu ya da aslında...
Yok, hayır, o, öyle tartışmamak lazım. Yani AKP iyi midir, kötü müdür değil mesele. Mesele yöntem. Yani AKP iyidir, yok CHP kötüdür, MHP kötüdür.
Tabii ya yöntem. Da nasıl
AKP berbattır. Bu şekilde gidilecek bir şey değil. Şimdi bir takım çalışmalar oldu. Mesela DİSK'in hazırladığı bir anayasa taslağı vardır ki çok benim en azından sosyal haklar açısından çok olumlu bulduğum, çok ileri bulduğum bir anayasadır. Başka gruplar da bir takım taslaklar hazırladı. Mesela kadın örgütleri çok bu işe katılmaya hevesliydiler. Bunlar partileri de etkileyebilecek kuruluşlarda. Yani şimdi partiler kendi kendilerine konuşamıyorlarsa, burada sivil toplum kuruluşlarının ve işte sendikaların, meslek odalarına çok büyük bir rol düşüyor. Bunların yapmaları gereken taraf tutmak değil orada. Bunların yapmaları gereken bütün partilerle konuşup uzlaştırma. Ve benim kendi izlenimim, bu bildirinin etrafında olan bitene gelişmelere baktığım zaman da benim izlenimim, bu yapılabiliyor, konuşulabiliyor partilerle. Ama çıkıp da sana bir hafta süre veriyorum, bu paketin ya hepsini kabul edersin ya hiçbirini etmezsin gibi bir şekilde şey yapmak, ortaya çıkmak iyi bir yöntem değil. İyi bir yöntem değil. Yani bu AKP'ye de anlatılabilirdi. Yani bunun iyi bir yöntem olmadığı, nitekim bu mealde sesler geldi AKP'ye yakın çevrelerden, hatta içinden partinin. Bunu böyle yapmasak, biraz daha uzlaşmacı bir şekilde yapsak diye. Ama maalesef çok ters ses de geliyor toplumdan, medyadan özellikle. Hani vur vur vur, bir de kafasına vur, bir de karnına tekme at. İşte bunlar zaten 12 Eylül rejiminin sürmesini isteyenler falan gibi sesler de geliyor. Bu çok kötü. Bu çok kötü. Yoksa yani AKP işte kötüdür, zaten kendi çıkarı için yapıyor bunu. Yok işte MHP ile CHP zaten hiçbir şeyin değişmesini istemiyorlar. Bu üslupla gidildiği zaman ortaya çıkacak şey, yani mesela şimdi içeriğini beğenmiyoruz değil mi? Bir takım şeyler söylüyoruz. Şu eksik, bu eksik, yetersiz, bunu yapıyor, bunu yapmıyor. Evet. İçeriği dört dörtlük bile olsa, böyle bir süreçten sonra ortaya çıkacak anayasa bir uzlaşma zemini oluşturur mu, oluşturmaz mı? Bu çok kuşkulu. Çok kuşkulu. Ve ihtiyacımız olan bütün bu kutuplaşma ortamının ötesinde bir, tamam biz bu kurallar çerçevesinde birlikte yaşamak durumunda olan bir toplumuz diyebilmemiz. Yani ben şurasını beğenmiyorum, o şurasını beğenmiyor ama işte bu eninde sonunda bizi birbirimize karşı koruyor. Birbirimizden korkmamızı engelliyor diyebileceğimiz bir şeye ulaşmamız lazım.
Evet, yani bu önemli. Etraflı bir tartışmanın yapılmadığına hiç şüphe yok. Yani yapılma ihtiyacına. Tabii işin başka birçok tartışılacak yönü de var. Yani yüksek mahkemelerin de mesela buna tamamen siyasi bir tavır almaları da o sözünü ettiğin kutuplaşmanın bir başka yönünü ifade ediyordu mesela.
Ama zaten kutuplaşmış bir yargı. Zaten siyasileşmiş bir yargı. Ve bu siyasileşme siyasileşmiş yargının içinde yargıyı tamamen siyasete emanet etmek de tuhaf. Mesela Anayasa Mahkemesi'nin kompozisyonunu neredeyse tamamen Cumhurbaşkanı'nın belirlemesi.
Evet,
böyle bir ortamda bu iyi mi kötü mü ben bilemiyorum.
Evet.
Yani hani bugün Abdullah Gül, yarın kim Allah bilir.
Kuvvetle eleştirilmesi gereken yani, hususlardan biri de o tabii. Hani, evet.
Hiç ne olursa olsun eksik tamam ama eskisinden iyi diyecek bir durumda mıyız? Ben ondan da çok emin değilim. Yani eskisinden iyi mi sahiden? Onu da bilmiyorum. Hani sürecin ötesinde. Şimdi yani hakikaten referandum olmasa ya da en azından önerilen şekilde bir toplu referandum, bütün maddelerin birlikte oylanacağı bir referandum önlenebilirse çok iyi olur. Ve bu hakikaten şeyin, bütün bu konuda bir şeyler yapmaya çalışan insanların da hedefi olmalı diye düşünüyorum. Olmasın bu referandum, yani bu şekilde olmasın en azından. Mecliste bir uzlaşma sağlanmaya çalışılsın, ondan sonra referanduma gidilecekse madde madde gidilsin. Ben nasıl oy vereyim? Ben hakikaten Cumhurbaşkanı'nın Anayasa Mahkemesi'nin kompozisyonunu belirlemesini bu şekilde, bu kadar etkili bir şekilde istemiyorum. Memurlara grev hakkı verilsin istiyorum. Yani sendikal hakları düzenleyen maddede memurlara grev hakkı verilmemesi benim kabul edeceğim bir şey değil. Böyle bir sürü şey var ama buna karşılık ne bileyim evet diyeceğim bir şey de olabilir.
Tam hani sıkıntı burada zaten.
Çocukların korunmasına hayır mı diyeceğim? Çocukların istismardan korunmasına hayır mı demek durumunda kalacağım ben? Yani hayır dersem. Şimdi evet dersem memurlara grev hakkı vermeyen şeyi oylamış olacağım. Yani insanları bu durumda bırakmak çok büyük bir haksızlık. O zaman nasıl oy verecekler? Hakikaten AKP için veya AKP'ye karşı oy verecekler.
Ya da o zaman aynı ikilemleri başka türlü de koymak mümkün. Demin katılmadınız ama 82 Anayasası için ya da 82 Anayasası'na karşı da denilebilir bu durumda.
Tabii öyle mi oy vereceğim? Ona göre mi oy vereceğim? Yani insanları bu durumda bırakarak bir anayasa yaptığınız zaman bu anayasa nasıl bir toplumsal uzlaşma zemini oluşturuyor? Nasıl bir birlikte yaşama zemini oluşturuyor? Yani böyle bir tartışmadan geçerek yapılmış bir anayasa değişikliği bize nasıl bir huzur getirecek? Şimdi bu, dolayısıyla bu bildirinin, sözünü ettiğimiz bildirinin ve Devrim Sevimay'ın pazartesi ve salı günkü görüşmelerinde, söyleşilerinde iyice kapsamlı olarak ele alınan konuların ortaya çıkması beni çok memnun etti. Yani birilerinin süreçten bahsetmeye başlaması, AKP'li misin değil misin, CHP'yi mi seversin, AKP'yi mi seversin gibi saçma sapan taraf senaryolarının ötesinde bir şey söylenmiş olması çok iyiydi. Bir de kompozisyon çok enteresan. Kompozisyona baktınız mı bilmiyorum. Şey var, yani bir aydın bildirisi değil. Bu çok alıştığımız tipik aydın bildirilerinden değil. Tabii akademisyenler var ve hepsi de yaptıkları işi iyi yaptıkları için bilinen insanlar. Yani ben akademisyen olarak kendi şeyime baktığım zaman, grubuma, öyle insanlar görüyorum. Ama bunun yanında mesela sendikaları görüyorum. DİSK Genel Sekreteri, DİSK Genel Başkanı, DİSK'e bağlı Tekstil İşçileri Sendikası Başkanı, Petrol İş Genel Başkanı, Tek Gıda İş Sendikası Genel Başkanı, Hava İş'ten katılım. Yani bayağı bir KESK tabii, Eğitim Sen tabii, bunların temsilcileri. Bu tür sendikalardan gelen bir temsil görülüyor imzacılar arasında. Çok sayıda kadın örgütü görünüyor. Ve şeyden, Güneydoğu'dan mesela, Kamer'den Nebahat Akkoç var. Van Kadın Derneği'nden Zozan Özgökçe var. Bunların yanında mesela İzmir Kadın Derneği'nden, İzmir Kadın Dayanışma Derneği'nden Sevgi Binbir var. Uçan Süpürge'den birisi var. Gene temsil açısından Kaos GL'den birisi var imzalayanlar arasında. Ve kadın sayısı galiba erkek sayısından daha fazla. Bildiride saymadım oturup ama böyle bir şey de var. Bu da çok görülen bir şey değil.
Zaten bu metin yani imzalanmaması kolay kolay düşünülemeyecek netlikte ve çok son derece özgürlükçü, demokrat ve eşitlikçi bir anlayışa sahip.
Ve şey yapanların da, sahiplenenlerin de niteliği bana şöyle bir ümit verdi. Yani bu anayasa tartışmasının, anayasa değişikliği sürecinin aldığı biçim, dediğim gibi, çok üzücü bir süreç. Hakikaten çok üzücü bir süreç. Ama bu üzücü sürecin içinde şey diye düşündüm. 12 Eylül neyi yok etmişti? 12 Eylül'ün yok ettiği tabii çekilen kişisel acılardan. Yani mesela bu imzacılar arasında Nimet Tanrıkulu var dediğim gibi. Yani şahsi olarak öyle bir mağduriyet simgesi ki 12 Eylül'le ilgili. Disk var. Disk'ten mesela. Disk'ten temsil var. Disk 1980'den 1992'ye kadar kapalı kalmış bir sendika. Yani kurumsal mağduriyet açısından herhalde Disk'le yarışacak hiçbir şey yok. Yani böyle bir kurum var. Şimdi bütün bu mağduriyetlerin ötesinde 12 Eylül'ün en önemli etkilerinden biri bu toplumda siyaseti yok etmek. Yani önce sol siyaseti yok ederek işte İslami siyasetin gelişmesine zemin hazırlamak, arkasından da insanları siyaset konuşamaz hale getirmek. Yani çok tuhaf bir şey oluyor, onu da fark ettim. Hani siyaset hayattan tecrit edilince, hani siyaset kötü bir şeydir, insanların siyaset yapması fenadır gibi bir dayatmayla karşı karşıya kalınınca her şey siyasileşiyor. Yani yargının bu kadar siyasileşmesi de doğru dürüst siyaset yapılamamasıyla ilgili sanki toplumda. Ve doğru dürüst siyaset derken kastettiğim şey her şeyden önce siyasetin bir ikna ve uzlaşma gayreti içerdiği. Yani karşınızdakini ikna edeceksiniz. Karşınızdakine sen 12 Eylül rejiminin sürmesini istiyorsun demeyeceksiniz. Yani siyasetin ilk ABC'si bu. Yani ikna etmeye çalışacaksınız, uzlaşmaya çalışacaksınız. Yani uzlaşma istemiyorsanız, uzlaşma arayışı içinde değilseniz zaten militansınız demektir. Bu hani devrim falan yapmanız gerekir sokağa çıkıp bir şekilde. Siyaset değil. Yani bu ikna ve uzlaşma çabalarının yok olduğu yerde ben bu imzaları bir arada gördüğüm zaman bir siyaset gayreti ve imkanı görüyorum. Bu çok içimi açtı. Biliyor musunuz? Yani bu yüzden önemsiyorum ve bu yüzden de bunu hani konum olmamasına rağmen burada biraz konuşmak istedim. Onun için yani
evet, belki 10 Nisan'daki şey de bununla bağlantılıdır. Bakacağız.
Bakalım. Ama yani en azından bu tür bir tartışma imkanı ve bu tür bir siyaset yapma imkanı olduğunu gösteren bir girişimdi bu. Onun için çok çok faydalı. Ayrıca ne dediklerini daha ayrıntılı bir biçimde görmek için dediğim gibi Devrim Sevimay'ın iki röportajı çok faydalı. Sahiden çok faydalı.
Evet, bu durumda Polanyi'ye vaktimiz kalmadı ama tabii. Önemli bir tartışma tabii bu.
Bununla ilgili olarak, o tartışmayla ilgili olarak bir tek şey söyleyebiliriz. Şimdi değişen maddelerden biri, yani bu anayasa değişikliği maddelerinden biri, ben baktığım zaman madde 10 diye geçiyor ama hepsinde aynı değil. Bu anayasa değişikliği taslağı diye baktığınız zaman çıkan 10. madde, yargı yetkisi idari işlem, eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimiyle sınırlı olup hiçbir surette yerindelik denetimi şeklinde kullanılamaz diyor. Şimdi burada değişen şey ne diye sordum. Hiçbir surette ifadesi eklenmiş. Yani yargı zaten hukuka uygunluğu denetliyor. Yerindelik denetimi yapmıyor. Bu zaten varmış eski anayasada. Bu yeni anayasa değişikliğinde hiçbir surette ekleniyor. Şimdi bu nedir diye ben avukat arkadaşlarımı, hukukçu arkadaşlarımı çok taciz ettim. Bu ne demek, bu ne demek, bunu niye buraya koymuşlar diye. Bana şey dediler. Bazıları, hepsi değil, bazıları bilmiyoruz falan dediler de bazıları da şey dediler. Özelleştirmeler ve atamalarda yargı direnişiyle karşılaştığını düşünüyor hükümet. Bu yargı direnişini kaldırmak için konuldu bu hiçbir surette dediler. Şimdi öyle mi değil mi bilmiyorum. Ben hukukçu değilim, bunu bilemem. Ama acaba diyorum konuşacağımızı söyleyip de konuşamadığımız konu yargının mesela bu 4C maddesiyle ilgili olarak yaptığı girişimler. Şöyle şeyler görüyoruz mesela. Ankara İdari 14. İdare Mahkemesi 4C ile çalışan memurlara sendika üyeliği yolu açıyor. Ya da Danıştay tekel direnişindeki işçilere süre veriyor Hani 30 gün içinde başvurmasanız da 4C için daha sonra da başvurabilirsiniz diyor. Ve bir direnişçilere, tekel direnişçilerine bir nefes alma süresi tanıyor. Aynı şekilde 4C maddesinin iptali için Danıştay Anayasa Mahkemesi'ne başvuruyor. ATV grevinin mesela durduran kararı bozuyor ve ATV sabah grevinin sürmesine yol açabiliyor Yargıtay 9. Dairesi. Buna karşılık çevreyle ilgili bugün zannediyorum sen konuşacaksın Ömer. Bir takım kararlar alınarak santral yapımı gibi girişimler engellenebiliyor. Şimdi Polanyi'nin toplumun kendini koruması dediği şeyin mekanizmalarından biri olarak ortaya çıkan bu yargı kararları acaba bu 10. madde değişikliğiyle yerindelik denetimi şeklinde hiçbir şekilde kullanılmadığı zaman yargıya etkisi bunlara ne olacak? Bunun üzerinde de biraz düşünmekte belki fayda var. Özellikle zannediyorum sendikalar ve çevre aktivistleri bunun üzerine eğilebilirler. Ben yeteri kadar avukat taciz ettim. Biraz da onlar etsin. Tamam, bu ne anlama gelir diye. Ben baktım, öğrensinler.
Evet, 10. maddede gözükmüyor herhalde. Yargı
başka bir sıralama bu.
Sıralama, evet.
Başka bir sıralama olacak. Ama şey diye taslak diye baktığınız zaman çıkan şey de bu 10. madde olarak çıkıyor. Yani buna da biraz bakmak lazım. Yargının yetkileri sınırlandığı zaman hayatın ve insanın ve doğanın özelleştirilmesi konusundaki durum ne olacak?
Peki, çok teşekkürler. Görüşürüz.
Görüşürüz. İyi günler.
Ayşe Buğra ve Çağlar Keder'le Sosyal Politika Forumu'ndan.